Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Cinselliğin Diyalektiği Şuhula Smith Firestone 1. Kaset 1. Yüz Payel Yayınları 2. Basım Mart 1993 Çeviren Yurdanur Salman Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Aslı Kamgözen Şuhula Smith Firestone Kadın devrimini gerçekleştirmek istiyorsak, cinsler arası savaşın dinamiklerini, Marx'la Engels'in sınıf çatışmasını, ekonomik devrim amacıyla çözümlemeleri ölçüsünde iyi çözümleyebilmemiz gerekir. Çünkü çok daha büyük bir sorundur karşımızdaki. Yazılı tarihi de aşıp hayvanlar evrenine dek uzanan bir ezilme. Kadınlar yalnızca kendi vücutlarının denetimini bütünüyle geri almakla kalmamalı, aynı zamanda geçici olarak insan doğurganlığının denetimini de yeni nüfus biyolojisine olduğu gibi çocuk doğumu ve çocukların yetiştirilmesiyle ilgili toplumsal kuramların tümünü ele geçirmelidirler. Nasıl toplumcu devrimin amacı yalnız ekonomik sınıf üstünlüklerini yok etmek değil de ekonomik sınıflar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaksa, kadın devriminin amacı da ilk kadın hakları hareketinin tersine yalnızca erkek egemenliğini yok etmek değil, cins ayrımını ortadan kaldırmak olmalıdır. O zaman insanlar arasındaki cins ayrılıklarının kültür açısından hiçbir önemi kalmayacaktır. Şuhula Smith Firestone Şuhula Smith Firestone 1945'te Ottawa'da doğdu. St. Louis'de büyüdü. Şimdi New York'ta oturuyor. Kendisi kadın özgürlüğü hareketinin özellikle kırmızı çoraplılar ve New York köktenci kadın özgürlükçülerinin ve köktenci kadın hakları feminist dergisi Notes'un kurucularındandır. Cinselliğin Diyalektiği Kadın Özgürlüğü Davası Sonuna dek dayanan Simone de Beauvoir için Doğaya, insanlığın tarihine ya da kendi eylemlerimize bakıp düşündüğümüzde önce sonsuz bir ilişkiler, tepkiler, alışverişler, birleşmeler ağı görüyoruz. Bu ağın içinde hiçbir şey olduğu gibi olduğu yerde ve olduğu biçimde kalmıyor. Her şey hareket ediyor, değişiyor, var oluyor ve sonra ölüyor. Bu yüzden önce ağın bütünü çarpıyor gözümüze. İçindeki tek tek parçalar yarı gölgede kalıyor. Hareket eden, birleşen ya da birbirine bağlanan şeyleri değil de hareketleri, geçişleri, bağlantıları görüyoruz. Dünyanın böyle ilkel, naif ama ta içinden doğru biçimde algılanması Yunan felsefesinden gelmiştir. Bunu ilk kez açık olarak söyleyen Heraklitus'tur. Her şey hem vardır hem de yoktur. Çünkü her şey akıcıdır. Hiç durmadan değişir, hiç durmadan var olur, sonra da yok olur. Friedrich Engels Kısaltmalar AFL Amerikan İşçi Örgütü DAR Amerikan Devriminin Kadınları NAACP Zencilerin Gelişmesi Ulusal Örgütü NAWSA Ulusal Amerikan Kadın Oy Hakkı İsteme Derneği NOW Ulusal Kadın Örgütü SDS Demokratik Toplumcu Öğrenciler VİSTA Amerika'ya Hizmet Gönüllüleri KHH Kadın Hakları Hareketi Feminizm 1. Cinselliğin Diyalektiği Cinsel sınıflaşma gözle görülemeyecek ölçüde derindir. Bu yüzeysel bir eşitsizlik, Birkaç düzeltme ile giderilecek ya da kadınların iş gücüne katılmasıyla çözülecek bir sorun olarak görülebilir. Ne var ki, sıradan bir erkek ya da bir kadının, "Bu mu? Bunu değiştiremezsiniz ki. Aklınızı mı kaçırdınız siz?" diye tepkide bulunması, gerçekte durumu doğru yansıtıyor. Gerçekten de her noktada böylesine derinlere işlemiş bir sorundan söz ediyoruz. Bu içten tepki, kendileri farkında olmadıkları zaman bile kadın özgürlükçülerinin temel bir biyolojik durumu değiştirmekten söz ettiklerini sanmak, dürüst bir tepkidir. Böylesine derin bir değişme, geleneksel düşünce kalıplarına, örneğin siyasal kalıplara, sokulamaz demek, bu kalıpların uygulanamaz olmasından değil, yeterince kapsayıcı olmamasındandır. Köktenci kadın özgürlüğü, bu kalıpları parçalar. Devrimden daha geniş kapsamlı bir sözcük olsaydı, onu kullanırdık. Belli bir evrim düzeyine gelinmeseydi, teknoloji bugünkü çok gelişmiş durumuna ulaşmasaydı, temel bir biyolojik durumu değiştirmeyi düşünmek delilik olurdu. Kadın, arabadaki rahat yerinden, kazanmayı hiç de ummadığı bir savaş uğruna neden vazgeçsin? Gel gelelim, bazı ülkelerde kadın devriminin ön koşulları ilk kez ortaya çıkmıştır. Gerçekten de durum böyle bir devrimi gerektirmeye başlamıştır artık. İlk uyanan kadınlar kıyımdan kaçıyor. Titreşip sendeleyerek birbirlerini buluyorlar. İlk yaptıkları şey birlikte dikkatli bir gözleme girişmek, zedelenmiş bilinçlerini yeniden duyarlı kılmak oluyor. Bu acı verici bir şey. İnsan kaçıncı bilinçlenme düzeyine ulaşırsa ulaşsın, sonuç daha da derinlere kayıyor. Sorun her yere yayılmış. Yin ve yang bölünmesi, tüm kültürü, tarihi, ekonomiyi, doğanın kendisini kaplamış. Çağımızda, batıda görülen cinsler arasında ayrım gözetme olayı, bunun en son katmanı. İnsanın duyarlılığını, cinselliğe karşı bu denli geliştirmesi, kara derili savaşçıların ırkçılık karşısındaki yeni bilinçlenmelerinden çok daha büyük sorunlara yol açıyor. Kadın özgürlükçüleri tümüyle batı kültürünün değil, kültürün düzenlenişini daha da ileri giderek doğanın düzenlenişini değiştirmek zorundalar. Birçok kadın umutsuzluğa kapılıp bu işten vazgeçiyor. Bu denli derinlere iniyorsa sorun boş verelim. Geri kalanlar hareketi güçlendirmeye, yaymaya devam ediyorlar. Kadınların ezilişine karşı onlara acı veren duyarlılıklarını besleyen bir tek şey var. Sonunda bu ezilmeyi ortadan kaldırabilme isteği. Değiştirmek üzere harekete geçmeden önce bu durumun nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini, şimdi hangi kurumlar yardımıyla işlediğini bilmemiz gerekir. Engels, çatışmayı doğuran olayların tarihsel sıralanışını incelememiz gerekir ki, böylece ortaya çıkan koşullar içinde o çatışmayı ortadan kaldıracak yolları bulabilelim, der. Kadın devrimini gerçekleştirmek istiyorsak, cinsel savaşın dinamiklerini, Marx'la Engels'in sınıf çatışmasını, ekonomik devrim amacıyla çözümlemeleri ölçüsünde iyi çözümleyebilmemiz gerekir. Çünkü çok daha büyük bir sorundur karşımızdaki. Yazılı tarihi de aşıp hayvanlar evrenine dek uzanan bir ezilme. Böyle bir çözümlemeyi yapabilmek için Marx'la Engels'ten çok şey öğrenebiliriz. Kadınlar üzerine yazdıklarından değil, ezilen bir sınıf olarak kadınlar hakkındaki bilgileri hiç denecek ölçüde azdır onların. Marx'la Engels kadınların bu durumunu ancak ekonomiyle iç içe olduğu zamanlarda görmüşlerdir. Daha çok kullandıkları çözümleyici yöntemden yararlanabiliriz. Marx'la Engels, kendilerinden önceki sosyalistleri, hem diyalektik hem de maddeci bir çözümleme yöntemi geliştirerek aşmışlardır. Tarihe yüzyıllardır ilk kez diyalektik açıdan bakan kişiler olarak onlar, dünyayı bir oluşum içinde, doğal bir etki tepki, zıtların birbirinden ayrılamayan, birbirini etkileyen çalkantısı, alışverişi olarak gördüler. Tarihi duruk bir fotoğraf değil de hareketli bir film olarak algıladıklarından bütün öteki büyük kafaların düştüğü o durgun fizik ötesi görüşün tuzağına düşmekten kurtuldular. Bu görüş 9. bölümde incelediğimiz gibi cinsel bölünmenin sonucu olabilir. Tarihsel güçlerin canlı bir alışveriş içinde olduğu görüşünü maddeci görüşle birleştirdiler. Başka bir deyişle ilk kez tarihsel ve kültürel değişimi gerçek bir temele oturtmaya, ekonomik sınıfların gelişmesini organik nedenlerle açıklamaya giriştiler. Tarihin işleyişini iyice kavrayarak insanlara bu tarihi denetlemeyi öğretebileceklerini umdular. Marx ile Engels'ten önceki sosyalist düşünürler, Föhre, Owen ve Bebel, o zamanki toplumsal eşitsizlikler üzerine ders vermekten, o zamanki sınıfsal üstünlüğün ve sömürünün bulunmaması gereken ideal bir toplum önermekten öte bir şey yapmadılar. Aynı biçimde ilk kadın özgürlüğü düşünürleri de erkek üstünlüğünün sömürüsünün bulunmadığı bir toplum önerdiler. Bunun da yalnız iyi niyetle gerçekleşebileceğine inandılar. Her iki durumda da bu ilk düşünürler toplumsal eşitsizliğin nasıl doğduğunu, neden sürüp gittiğini ya da nasıl ortadan kaldırılabileceğini iyice anlamadıklarından fikirleri kültürel bir boşluk içinde ütopik fikirler olarak kaldı. Oysa Marx ile Engels tarihe bilimsel bir açıdan yaklaştılar. Sınıf çatışmasını gerçek ekonomik köklerine dek izlediler. O zamanki nesnel ekonomik ön koşullara dayanarak ekonomik bir çözüm önerdiler. Üretim araçlarının işçi sınıfının eline geçmesi komünizmi getirecek, böylece hükümet kendiliğinden yok olacaktı. Çünkü üst sınıflar yararına, alt sınıflara baskı yapma gereksinmesi ortadan kalkacaktı. Sınıfsız toplumda bireyin çıkarları toplumun çıkarlarıyla aynı olacaktı. Daha önceki tarihsel çözümleri kat kat aşan zekice bir çözümleme olsa da tarihsel maddecilik öğretisi daha sonraki olaylarla da doğrulandığı gibi tam bir çözüm değildir. Marx ile Engels'in kuramları gerçekliğe dayanıyordu. Ama gerçekliğin ancak bir bölümüne dayanıyordu. Engels'in ütopik ya da bilimsel sosyalizminde tarihsel maddeciliği yalnız ekonomik açıdan tanımlamasına bir bakalım. Tarihsel maddecilik, tarihin akışına tüm tarihsel olayları doğuran büyük itici gücü ve bu olayların en son nedenini toplumun ekonomik gelişmesinde, üretim ve alışveriş yollarının değişmesinde, bunun sonucu olarak toplumun sınıflara bölünmesinde, bu sınıfların birbirleriyle savaşmalarında bulan bir görüşle bakmaktır. Daha sonra şöyle diyor Engels. İlkel evreler dışında tüm geçmiş tarih sınıf savaşlarının tarihidir. Toplumdaki bu savaşan sınıflar her zaman üretim ve alışveriş yollarının, kısaca zamanlarının ekonomik koşullarının sonunda doğar. Bir toplumun ekonomik yapısı her zaman gerçek temeli oluşturur. Hem yasal hem siyasal kurumların hem de o tarihsel evredeki dinsel, felsefi ve öteki fikirlerin üst yapısını sonunda bütünüyle ancak buradan yola çıkarak açıklayabiliriz. Sözcüklerin altını ben çizdim. Kadınların ezilmesini bu aşırı ekonomik yoruma göre açıklamaya kalkışmak yanlış olur. Sınıf çözümlemesi çok güzeldir ama sınırlıdır. Çizgisi doğru olsa da yeterince derine inememiştir. Engels'in zaman zaman belli belirsiz gördüğü bir tarihsel diyalektik cinsel alt katmanı vardır. Ama Engels cinselliği yalnız ekonomik bir süzgeçten bakarak her şeyi ekonomiye indirgeyerek gördüğünden kendi başına değerlendirilemez. Engels, kadınla erkek arasındaki iş bölümünün çocuk yetiştirme amacıyla doğduğunu görmüştür. Aile içinde kocanın sahip, kadının üretim aracı, çocuğun da iş olduğunu anlamıştır. Üstelik insan türünün üretilmesinin öteki üretim yollarından ayrı önemli bir ekonomik sistem olduğunu da görmüştür. 1. Dipnot. Engels'in bu iki sistemin birbirine bağlı olarak gelişmesini, ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeninde zaman cetveline göre gösterişi sayfa 17'de şöyle şemalaştırılabilir. Kadınların bir sınıf olarak ezilmesini, böyle darmadağınık bir biçimde görmesi yüzünden Engels'e gerektiğinden çok önem verilmiştir. Aslında Engels, cinsel sınıflamayı ancak kendi ekonomik yapısına karıştığı, onu aydınlattığı zamanlarda kabul etmiştir. Engels, bu gibi durumlarda bile pek başarılı değildir. Ama Marx, bu konuda ondan da beterdir. Marx'ın kadınlara karşı olduğu konusunda gittikçe artan bir bilinçlenme vardır. Kültürümüzde yetişen tüm erkekler gibi Freud'u da katabileceğimiz kültürel bir karşı çıkmadır bu. Kadın özgürlüğü konusunu katı Marxçı bir çerçeveye zorla sokmak çabası tehlikeli olabilir. Marx'la Engels'in cinsellik konusundaki rastgele sezgilerini dogmalaştırarak doldurmuş oluruz o zaman. Bunun yerine tarihsel maddeciliği katı bir biçimde Marxçı olan her şeyi içine alacak biçimde genişletmemiz gerekir. Tıpkı görecelik fiziğinin Newton fiziğini zedelemeyip onun çevresine bir çember çizmesi, yenisiyle karşılaştırıldığında onu daha küçük bir alanda bırakması gibi. Çünkü üretim araçlarının sahibini bulmaya dek inen bir ekonomik çözümleme her şeyi açıklayamaz. Kökünü doğrudan doğruya ekonomiden almayan başka bir gerçeklik düzeyi daha vardır. Ekonominin altında yatan gerçekliğin ruhsal, cinsel olduğu varsayımı, diyalektik, maddeci tarih görüşünü benimseyenlerce her zaman yadsınmıştır. Çünkü bu bizi gene Marx'ın başladığı noktaya, ütopik hipotezlerin bulanıklığına doğru ya da yanlış olabilecek, hiçbir zaman kanıtlanamayacak felsefi sistemlere, somut tarihsel gelişmeleri a priori düşünce kalıplarıyla açıklamaya kalkan sistemlere götürür. Oysa tarihsel maddecilik bilmeyi var olmakla açıklamak istemiştir. Var olmayı bilmekle değil. Henüz denenmemiş üçüncü bir yol daha vardır. Temelini cinsellikten alan bir maddeci tarih görüşü de geliştirilebilir. İlk kadın özgürlüğü kuramcıları, maddeci bir cinsellik görüşü karşısında, tıpkı Fourier, Bebel ve Owen'ın maddeci sınıf görüşü karşısındaki durumundaydılar. Nereden bakarsak bakalım, kadın özgürlüğü kuramı, cinselliği ilk düzeltme çabaları ölçüsünde yetersiz kalmıştı. Bu da anlaşılır bir şeydir. Sorun öylesine büyüktü ki ancak yüzeyden taranabilir, en çok göze batan eşitsizlikler tanımlanabilirdi o zaman. Son çözümlemeye yaklaşan, belki de bunu başaran tek kişi Simone de Beauvoir'dır. Büyük incelemesi kadında, kadın özgürlüğünün bulunduğuna inanan bir dünyada ancak 50'lerin başlarında yayımlanabilen bu kitapta Simone de Beauvoir, kadın haklarını ilk kez tarihsel temeline oturtmaya çalışmıştır. Kadın hakları kuramları içinde Beauvoir'ınki en kapsayıcı, en geniş olanıdır. Bu kuram kadın haklarının kültürümüzdeki en iyi fikirlerle birleştirilmesidir. Bu üstünlüğün aynı zamanda de Beauvoir'ın eksik yanı olduğu da söylenebilir. Neredeyse gerektiğinden çok bilgili, gerektiğinden çok gelişmiştir de Beauvoir. Bu özelliğin olumsuzluğa dönüştüğü nokta, bu daha tartışılabilir elbette, yazarın kadın haklarına çok katı varoluşçu bir yorum getirmesidir. İnsan bunda Sartre'ın etkisinin ne ölçüde büyük olduğunu merak ediyor. Aslında doğru olan kültür sistemlerinin varoluşçuluğu da içine alarak cinsel ikilikle, dualizm, belirlendiğidir. Şöyle diyor de Beauvoir. İnsan kendisini, ötekini düşünmeden düşünemez. İkilik simgesi altındaki bir dünyada görür kendisini. Bu ikilik başlangıçta cinsel bir özellik taşımaz. Ama kendisini aynı olarak tanımlayan erkekten farklı olarak kadın, doğal olarak öteki kategorisine girer. Öteki, kadını da içine alır. Sözcüklerin altını ben çizdim. Söylediklerinde belki de çok ileri gitmiştir de bu var. Neden önce son çözümleme olarak temel bir Hegelci kavram olan ötekilik düşünülüyor, sonra kadını böylesi bir kategoriye iten biyolojik ve tarihsel koşullar belgeleniyor da, daha yakın, daha gerçeğe uygun bir şey olan bu ikiliğin, dualizmin, cinsel bölünmenin kendisinden doğduğu olasılığı ciddiye alınmıyor. Önce a priori düşünce ve varlık kategorilerini, ötekilik, aşkıncılık, yeterliliği ortaya koyup da sonra tarihi bunlara uydurmaya çalışmak doğru değil. Marx ve Engels bu felsefi kategorilerinde tarihten doğduğunu göstermişlerdir. Böylesi kategorileri varsaymadan önce doğumla üremenin bu ikiliği biyolojiye bağlayan bir çözüm getirmeye çalışalım. Sıradan kişi, cinsler arasındaki eşitsizliğin yarattığı bölünmenin doğal olduğunu düşünmekte haklı olabilir. Şimdilik bunun ötesinde bir şey aramamız gerekmez. Ekonomik sınıfların tersine cinsel sınıf doğrudan doğruya biyolojik bir gereklilikten doğmuştur. Erkekle kadın farklı yaratılmışlardır, eşit değil. De Beauvoir'ın da dediği gibi bu ayrılık kendi başına bir sınıf sisteminin gelişmesine, bir kesimin ötekine üstün olmasına yol açmamıştır. Sınıflaşmaya bu ayrılığın üremedeki işlevleri yol açmıştır. Biyolojik aile kendi içinde eşit olmayan bir güç dağılımı taşır. Sonunda sınıfların doğmasına yol açan egemenlik gereksinmesi, her bireyin ruhsal, cinsel bakımdan bir temel dengesizliğe göre biçimlenmesinden doğar. Freud, Norman, O. Brown ve başkalarının gene çok aşırı giderek varsaydıkları gibi çözümlenemeyecek bir ölüm yaşam, Eros, Thanatos çatışmasından değil, biyolojik aile, hangi toplumsal düzen içinde olursa olsun, o temel üreme birimi, erkek, kadın, çocuk, şu önemli ama değiştirilebilir, gerçeklere dayanır. 1. Doğumun denetlenmesinden önce, tarih boyunca kadınlar hep biyolojik yapılarının tutsağıydılar. Aylık kanamalar, yaş dönümü, kadın hastalıkları, sürekli acı doğumlar, süt verme ve çocuk bakımı, bütün bunlar kadınları yaşayabilmek için erkeklere, erkek kardeşe, babaya, kocaya, sevgiliye ya da klana, hükümete, bütün topluma bağımlı kılıyordu.